Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzeriniz olsun. Efendimiz'e ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Bir kardeşimiz, hocam diyor, namazlarda birçok dualar okuyoruz. Tesbih duaları özellikle. Bu arada Fatiha suresini okuyoruz. Ve genelde İhlas suresi gibi, Felak ve Nas sureleri gibi sureleri okuyoruz. Fakat Arap bilmediğimiz için anlamlarını izleyemiyoruz. Acaba anlamlarını izlemek gerekiyor mu? Manasını bilmeden okuduğumuz bu gibi sure-i celileler veya dualar bize ne derece faydalı olur diye soruyor. Evet, gerçekten tabii İslam bildiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim Arapça geldiği için Arapça bölgelerde okunduğu zaman anlaşılıyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim ayetleri geldikçe sahabilere okuyor, tebliğ ediyor, vahiy katipleri yazıyor. Bu yazılanlar sahabiler tarafından ezberleniyor, evlerde okunuyor ve tabii ki manası da anlaşılıyor. Manasını anlayamadıkları yer olursa tabii ki hemen Peygamber Efendimiz'e ve diğer bilen sahabilere soruyorlardı. Yani Kur'an-ı Kerim'in tamamını anlamaya çalışıyordu. Gerek Mekke-i Mükerreme ve çevresi ve gerekse Medine-i Münevvere ve çevresi, Kur'an-ı Kerim tebliğ edildikçe bunu içindeki hükümlerle birlikte izliyor, anlamaya çalışıyor, anlıyordu. Tabii namazlarda İmam Efendi okuyunca da sesli okuduğu Fatiha suresini ve diğer sure celileri cemaat takip ediyor, manayı da izliyordu. Tabii o bölgelerin bu avantajı var ve bugün de genel olarak Arapçayı iyi bilen ve Arapçayı konuşan bölgelerde Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman mana da anlaşılıyor genel olarak ve namazlarla da izleniyor. Tabii Arapça bilmeyen bölgelerde Kur'an-ı Kerim'in okunması bir defa orijinal lafzıyla okunduğu zaman sevap meydana geldiği kabul ediliyor. Bu tüm mezheplerde ittifak halinde. Mana hiç anlaşılmasa bile Kur'an-ı Kerim'i okuyunca bir kimse, Hatmi Şerif, Yasin-i Şerif, Mülk Suresi gibi sureleri okuyunca bunun sevabını alır. Gerek kelime lafız başına, gerek harf başına olan müjdelenen ecrini alır. Ama mana da takip edilirse, ki İmam-ı Azam Hazretleri Kur'an-ı Kerim'in nazmı metin olarak bir mucizedir. Ama mana da mucizedir diyor. İkisi birlikte takip edilebilirse o zaman iki yönlü mucize gerçekleşir diyor Ebu Hanife Hazretleri. Bu açıdan baktığımız zaman hiç Arapça bilmeyen, Arapça okumamış olan, öğrenmemiş olan kardeşlerimiz için sürekli olarak namazda her gün okuduğumuz dualar var. Her gün bütün rekatlarda okuduğumuz Fatiha suresi var mesela. Şimdi bunları ezberliyoruz. Manasını bilmediğimiz halde. Peki manayı niye ezberlemeyelim? Madem Arapçasını ezberleyebiliyoruz, manasını da kelime kelime, cümle cümle takip etmemize de bir engel yok. Biraz üzerine eğildiğimiz zaman bu da olabilir. Belki genel olarak Arapçayı bilmemiz de gerekmez. Devamlı okuduğumuz duaları veya Fatiha suresi gibi sureleri anlayabilmek için manayı kelime kelime, cümle cümle izlemek hiç de zor olmaz. Onun için biz bu sohbetimizde biraz her gün namazlarda okuduğumuz dualara girmek istiyoruz. Şimdi namazın bildiğimiz gibi dışında olan bir takım şartlar var. Namazın rükünleri var. Mutlaka uymamız gereken nedir bunlar? Namazın dışında olanlar biliyoruz. Abdest alıyoruz. Boy abdesti gerekiyorsa o alınıyor. Temizliğe dikkat ediyoruz. Kıbleye dönüyoruz. Namaza niyet ediyoruz. Dışında olan şartlar yerine geldi. İftidah tekbiriyle namaza giriyoruz. Ne diyoruz iftidah tekbirine? Allahu Ekber diyoruz. Allah en büyüktür, yücedir. Yani benim iman ettiğim, kendisine şu anda ibadet etmekte olduğum Allah en büyüktür, yücedir. Bu cümleyi söyledik. Namaz süreci başladı. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde evvelü salat et tekbir ve ahiruha et teslim buyurmuş. Yani namazın başı, namaza girilmesi tekbir iledir. Namazın sonu, sona ermesi teslim, yani selam vermektedir. Sağ tarafa selam verdiğimiz anda namaz sona ermiş oluyor. Başında tekbir aldığımızda da namaz başlamış oluyor. Şimdi böyle bir cümleyle namazı başlattık. Her gün zaten ezanlarda Allahu Ekber, Allahu Ekber diye bu ilk cümle tekrar ediliyor. Allah yücedir, büyüktür, en yüce, büyük olan odur manasında. Bu cümleyi söyledik, namaza girdik. Tabii namaza girmezden önce bir niyetimiz de var. Yani tekbirden önce niyet ettim Allah rızası için bugünkü mesela akşam namazının farzını kılmaya veya öğlen namazının farzını kılmaya gibi. Hangi namaza niyetleniyorsak kendi dilimizde niyetleniyoruz. Tabii Arapça olarak da niyetlenebiliriz. Yalnız manayı izleyebilmemiz gerekir yanlışlık yapmamak açısından. Yani Arapça veya Türkçe olarak niyetimizi yaptık. Tekbir getirdik, namaza başladık. Başlayınca ne yapıyoruz? Önce Sübhaneke'yi okuyoruz. Tabii Sübhaneke'yi okumak sünnet hükmünde bildiğimiz gibi. Namazın farzları ya da rükünleri arasında değil. Ama Peygamberimiz okumuş, okunmasını tavsiye etmiş. Şimdi Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebaretik ismik ve teala cetik ve la ilahe gayrük diye Sübhaneke'yi okurken bunu niçin okuyoruz diye düşündüğümüzde Abdullah İbni Mesud'dan gelen bir rivayette aslında Hazreti Adem ile Havva'nın yaptıkları dua, ilk dua tesbih duasıdır, Sübhaneke duasıdır diye bir rivayet var. Yani Hazreti Adem ile Havva bildiğimiz gibi cennette şu ağaca yaklaşmayın denmesine rağmen ağaca yaklaşmaları, ağacın meyvesinden yemeleri sebebiyle bir zelle diyelim ayak kayması meydana geldi. Ondan sonra dünya gezegenine indirildiler Hazreti Adem ile Havva. Onların yaptığı dua, ilk dua tesbih duasıdır diyor Abdullah İbni Mesud. Gerçi başka bir ayet-i kerimede Kâlâ Rabbena zanemne enfüsenâ ve illem tagfirlenâ ve terhamnâ nekûnemne hâsirîn ayet-i kerimesinde onların şöyle dua ettikleri de ayet-i kerimede yer alır. Kâlâ Rabbena, Âdem ile Havva dediler ki zalemna, ey Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Enfüsenâ ve illem tagfirlenâ, eğer sen bizi mağfiret etmezsen, verhamna, sen bize acımazsan, bize merhamet etmezsen, ey Allah'ım, ve terhamle künelme hasirin, mutlaka husrana uğrayanlardan oluruz. Maddi manevi zarara, ziyana uğrayanlardan oluruz ya Rabbi. Ne olur bizi affet, mağfiret et diye dua ettikleri bir ayet-i kerimede de haber verilir. Tabii başka bir ayet-i kerimede Nesra fetelakka Ademu Rabbihi kelimat fetab aleyhi innehu vettevabur rahim ayet-i kerimesinde fetelakka Ademu Rabbihi kelimatin, Adem Rabbinden bir takım kelimeler aldı ve bunlarla dua etti. Allah onların duasını kabul etti. İnnehu vettevabur rahim, şüphesiz Allah tevbeleri çok kabul edendir ve çok merhametlidir ayet-i kerimesinde. Kısaca Hazreti Adem'in Cenab-ı Hak'tan bir takım kelimeler aldığı, onlarla dua ettiği bildiriliyor. İşte bu kelimelerle aldığı duanın Abdullah İbni Mesud doğrudan doğruya Sübhaneke duası olduğunu söylüyor. Neyse bu ilk namazın başında okunan Sübhaneke duası bir bakıma insanlık aleminin Hazreti Adem'in yaptığı ilk dua olarak bu şekilde kaynaklara intikal etmiş. Ne diyoruz orada? Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Ey Rabbim, ey Rabbim seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ediyorum, tesbih ediyorum diyoruz. Çünkü Sübhaneke, Üsebbihu Sübhanallah cümlesinin kısaltılmış şeklidir. Ya Rabbi seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ediyorum. Yani yücesin, senin eksiğin, kusurun yoktur ya Rabbi manasında bir cümleyle namaza giriyoruz. Ve bihamdik, ve seni hamd ederek tesbih ediyorum. Seni överek, her türlü övgüye layık olduğunu ifade ederek ya Rabbi namaza giriyorum. Ve teala ceddik. Dolayısıyla senin şanın ya Rabbi çok yücedir. Ve tebarek esmük. Yine senin ismin mübarektir ya Rabbi. Bazen ve celle tenavüke diye cenazelerde de bir cümle daha ekliyoruz. Senin anmak, sena etmek çok yücedir ya Rabbi. Sen her türlü övgüye, anmaya layıksın. Ve la ilahe gayrük, ve senden başka hiçbir ilah yoktur ya Rabbi diye Sübhaneke duasıyla namaza giriyoruz. Ondan sonra Euzü Besmele çekiyoruz ve Fatiha suresine başlıyoruz. Bütün namazların her rekatında Fatiha'yı okumak bizim Hanefi mezhebinde vacip hükmünde, diğer mezheplerde, Şafilerde farz hükmünde görülüyor. Yani mutlaka Fatiha namazın her rekatında okunmalı anlamında o mezhepler farz kuvvetinde görürken, bizim Hanefi mezhebi bunu vacip kuvvetinde olarak değerlendirmiş. Çünkü mutlak kıraat, Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm okumak, uzunca bir ayet veya uzun bir ayette denk gelecek üç kısa ayeti okumak, bizim Hanefi mezhebinde farz kuvvetindedir. Fatiha'yı tercih etmek vacip kuvvetinde sayılmış. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de nesne fakr ve matesi minel Kur'an ayetinde namazda Kur'an-ı Kerim'den kolayınıza gelen yeri okuyunuz buyruluyor. Fakr ve matesi minel Kur'an. Kur'an-ı Kerim'den kolayınıza gelen yeri okuyunuz. Nerede? Namazlarda. Kolayınıza sizin Fatiha suresi gelir. Bir başkasının kolayına İhlas suresi gelebilir. Bir başkası uzunca bir ayet, yani 3-5 ayet-i kerimeyi okumak o an için daha kolayına gelebilir. Bu ayet-i kerimede biraz esneklik aslında bırakılmış. Yani illa Fatiha'yı okuyunuz diye açık bir ayet-i kerime bulunmadığı için Hanefi mezhebi. Tabii la salat illa bi Fatiha'til kitabı gibi hadis-i şerifler var bu sefer. Fatihasız namaz namaz olmaz gibi hadis-i şerifler ile bu ayet-i kerime yan yana getirilince Şafii mezhebi başta diğer mezhepler demişler burada kastedilen Fatiha suresidir. Peygamberimiz de bütün namazlarda Fatiha suresini okumuştur. Öyleyse Fatiha'yı okumak farzdır demişler. Fakat bizim Hanefi mezhebi Kur'an-ı Kerim'de illa Fatiha'yı okuyunuz diye bir ayet-i kerime bulunmadığı için Fatiha'nın okunmasını bildiren hadis-i şerifler fazilet bakımından, yani namaz tam mükemmel olacaksa Fatiha okunmalıdır. Fatiha okunmazsa o namaz sevap bakımından eksik kalır. Ama yine de namaz sahih, geçerli olur. Ancak sonunda sevsesi yapması kişinin gerekir diye Hanefiler değerlendirme yapmış. Kısaca Fatiha'nın okunması bu derece önemli. Bu yüzden de bütün rekatlarda Fatiha'yı okuyoruz. Şimdi acaba Fatiha suresinde ne diyoruz? Cenab-ı Hakk'a dua mı ediyoruz? Bir şeyler mi istiyoruz? Neler söylüyoruz Fatiha suresinde? Kısaca anlamına baktığımız zaman şunları da görebiliyoruz. Nestağfirullah, bismillah. Elhamdülillahi rabbil alemin. Elhamdülillah dediğimiz zaman hamd, her türlü övgü ya Rabbi sana aittir. Allah'a aittir. Her türlü övgüye layık olan ya Rabbi sensin manasında İlk cümleyi söyledik. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın sıfatları bu sefer bir takım onun özelliklerini yansıtan, yüceliğini ifade eden sıfatlar ekleniyor. Rabbil Alemin, alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Alemlerin, bütün alemlerin. Alem dendiği zaman Cenab-ı Hakk'ın dışında neler varsa. İşte yıldızlar alemi diyoruz. Efendim, bitkiler alemi, hayvanlar alemi, insanlık alemi, insanlar alemi, melekler alemi vesaire. Yani alem kelimesi Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bütün mahlukatı içine alacak derecede geniş bir ifade. Bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Her türlü övgü diye birinci sıfatı söyledik. Ondan sonra devam ediyor. Er-Rahmanir-Rahim. Rahman ve Rahim olan, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Derken iki sıfat daha eklendi. Er-Rahmanir-Rahim, Rahman ve Rahim. Besmele'de de zaten bu sıfatlar var bildiğimiz gibi. Bismillahirrahmanirrahim derken Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle başlarım diyoruz mesela. Şimdi Rahman ismi ya da sıfatı Cenab-ı Hakk'ın dünyada mümin kafir ayrımı yapmadan yarattığı bütün canlılara rızkını veren, çok merhamet eden, dünyada inanç ayrımı da yapmadan herkese çalıştığını, karşılığını veren anlamında bir ifade. Bu yüzden Cenab-ı Hak Rahman sıfatıyla yeryüzünde yarattığı bütün mahlukata canlılara rızkını veriyor. Ayrım yapmıyor. mümin, kafir, fasık, münafık ayrımı yapmadan herkes çalıştığının karşılığını dünyada alabiliyor. Bu yüzden bakıyorsunuz dünyanın her tarafında mümin olan, Müslüman olanların bölgesinde nimetler olduğu gibi Hristiyan bölgelerinde herkes çalıştığının karşılığını alıyor. Yahudiler çalıştığının karşılığını görüyor. Ateist olan, inancı olan olmayan hangi millet olursa olsun bakıyorsunuz. Japonudur, Çinidir, Rusyasıdır ve diğer ülkelerde inançları ne olursa olsun herkes, her canlı sebep tabii peşinde koşuyor, çalışıyor, çabalıyor ve rızkını elde ediyor. Rahman sıfatıyla Cenab-ı Hak bu şekilde dünya gezegenine ve hatta bütün evrene, kainata tecelli etmiş ve her canlı rızkını Cenab-ı Hakk'ın bu merhameti sayesinde alabiliyor. Ama tabii rızkını elde etmek için çabalamak da gerekiyor. Yani rızık ayağa gelmez muhakkak. Bir çaba gerekiyor. Bu çabalama sonucunda tabii hayvanların da bir gayreti var bildiğimiz gibi. Rızkını elde edebilmek için birbirini efendim yem yapan, birbirini avlayan, birbirini rızık olarak yiyen çok hayvan çeşitleri var. Onlar öyle yaratılmış. Yine de hayvan kendi şartları içinde acıkınca, susayınca tedbirini alıyor, gereğini yapıyor, rızkına ulaşıyor. Bütün canlıların aslında bir desteğe ihtiyacı olduğu hemen belli oluyor. Bitkiler mesela mutlaka bir desteğe ihtiyaç var. Topraktan efendim gıda alacak bir bitki. Sudan nasibini alacak. Güneş görmesi gereken bitkilerde güneşten alacağını alacak, güneş ışınlarından. Ondan sonra bitki renklenecek, meyvesini verecek ve insanlara rızık meydana getirecek. Böyle bir denge, ekolojik denge kurulmuş hulasa. Sistem işliyor. Ve Rahman sıfatıyla Cenab-ı Hak bütün canlılara rızkını ulaştırıyor. Yerin derinliklerine, karanlıkların içinde olan bir böcek bakıyorsunuz. Taşların, kayaların içinde, derinliklerinde. Bakıyorsunuz öbür taraftan bir bitkinin de kökleri ince teller gibi o büyük, büyük kaya parçasının çatlaklarından nüfuz ediyor, iniyor ve taşın derinliklerindeki böcek bakıyorsunuz o ağacın, bitkinin kök uçlarından nasibini alıyor. Kayaların derinliklerine hiç dışarı çıkmadan su ihtiyacını da, gıda ihtiyacını da o ağacın köklerinden bir tel gibi veya iplik gibi uzanan diyelim bir kökünün uç kısmından yalayarak, ısırarak ne kadar yaşayacaksa, 3 ay, 5 ay, 1 yıl hayvanın ömrü ne kadarsa rızk, orada rızıksız kalmıyor. Yani ayağına rızkı gelebiliyor. Bu yüzden Rahman sıfatı bu şekilde dünya üzerinde her yerde tecelli ediyor. Rahim sıfatı ise yine çok merhametli anlamına gelmekle birlikte ahiretle ilgili o görülüyor daha çok. Dolayısıyla ahirette de insanlar nasibini alacak, rızkını alacak ama cennet hayatında orada müminlere bu defa, salih amel sahiplerine gerekli nimetler verilecek. İnançsız olan ehli küfür içinde bu defa azap olarak ahirette o kişiler yerini alacak. Yani rahim sıfatı daha çok ahirette Cenab-ı Hakk'ın müminlere, inanmış, iman etmiş, salih ameller işlemiş olanlara yönelik nimetler vereceğini ifade ediyor. Rahman sıfatı dünyaya yönelik, bu duruma göre rahim sıfatı ahirete yönelik olmak üzere genelde değerlendirilmiş. Devam ediyor Cenab-ı Hakk'ın başka bir sıfatı. Maliki yevmiddin, din gününün yani kıyamet gününün sahibi, maliki olan Allah'a hamd olsun diyoruz. Devam ediyor. Alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan ve din gününün, kıyamet gününün, mahşer meydanının maliki. Cenab-ı Hak her yerin sahibi, maliki ama özellikle mahşer meydanında herkesten hesap sorulacağı, amel defterinin önlerine serileceği genel bir hesaplaşma yaşanacağı için burada ona dikkat çekilmiş. Din gününün, kıyamet gününün maliki, sahibi olan, meliki olan veya Allah'a hamdolsun şeklinde buna dikkat çekilmiş. Bundan sonra bir dua kısmı başlıyor Fatiha suresinin. İyyâke ne'budu ve iyyâke nesta'in. İyyâke ya Rabbi, yalnız sana ne'budu, biz ibadet ederiz. Ya Rabbi, biz sadece sana ibadet ederiz. Şimdi burada kelime kelime aslında bunları not ederek bir takım yerlerden bunları açıklayan tabii bir takım tefsirler, şeyler de var. Elimizin altında, eğer evde olabilen, internetten girilebilen bilgiler bunlar. Kelime kelime gittiğimiz zaman mesela e'abudu dersek ben ibadet ediyorum. Ne'abudu, biz ibadet ediyoruz. Te'abudu, sen ibadet ediyorsun. Te'abudun diye sonuna vav nun eklersek siz ibadet ediyorsunuz. Sen yerine siz çoğul oluyor yani. Dolayısıyla bu harf değişikliklerinin bir fiilde meydana getirdiği bu anlam değişikliklerini izlemek o kadar da zor değil. Yani başa nun getirsek, e'abudu dedim, ben ibadet ediyorum. Ne'abudu, biz ibadet ediyoruz. Te'abudu, sen ibadet ediyorsun. Harf değiştikçe fiilde anlam değişikliği hemen görülüyor mesela. Bunları not ediversek bir kenara, elif eklenirse şu meydana gelir, T eklenirse bu, nun eklendiği zaman, ki burada nun eklenmiş, ne'abudu fiil çekiminde, biz ibadet ediyoruz. İyyâke ne'abudu. Kime? Ya Rabbi, ancak sana ibadet ederiz. Ve iyyâke nesta'in. İsti'ane, yardım istemek demek. Ve yine biz ancak senden yardım isteriz. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım isteriz. Cümle bu. Şimdi kelime kelime de gitsek, dört tane kelime var dikkate. İyyâke bir kelime, nâbudu ikinci kelime, ve iyyâke yine üçüncü kelime, nesta'in dördüncü kelime. Dört kelime var yani. Dört kelimenin manasını biz ayrı ayrı düşündüğümüz zaman cümleler ortaya çıkıyor. İki cümle çıkıyor aslında. Ya Rabbi, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Senden yardım bekleriz. İki cümle halinde Cenab-ı Hakk'a dua etmiş oluyoruz. Ondan sonra duamız devam ediyor. İhdina sıratal müstakim. Bizi dosdoğru yola ilet, hidayet ver, ulaştır. İhdina. İhdina sıratal müstakim. Sırat-ı müstakime, dosdoğru yola ulaştır. Yani en doğru yol hangisiyse ona ulaştır ya Rabbi. Nasıl bir yol? Allah'ın razı olacağı yol. Sırat-ı müstakim, dosdoğru yol. Ki Hud suresindeki mesela festakım kema ümürte ayet-i kerimesi nazil olunca Allah'ın Resulü bundan son derece etkilenmiş ve acaba ben dost doğru olabiliyor muyum? Festakım kema ümürte. Ey Habibim, emrolunduğun gibi dost doğru ol buyuruluyor ayet-i kerimede emir sigasıyla. Emrolunduğun gibi. Yani Kur'an-ı Kerim'de sana neleri bildirdiysek, emirleri, yasakları, helalları, haramları bilerek dosdoğru yol belli olmuş durumda, işte emrolundun o yolun üzerinde devam et buyuruyor Peygamberimize. Allah'ın Resulü, acaba ben dosdoğru yolu buldum, onda devam ediyor muyum diye endişeye düşüyor. Ve Hud suresi benim saçlarımı ağarttı buyuruyor. Şeyyebetni sureti Hud. Şeyyebetni, beni yaşlandırdı diyor Peygamberimiz. Sûret-i Hud, Hud suresi. Hud suresindeki bu ayet-i kerime kastediliyor. Yani dosdoğru yolu acaba bulabildim mi, bulamadım mı? Cenab-ı Hak bana onu emretti. O yola girmemi, o yolda devam etmemi istedi. Acaba o yolu bulabildim mi? Anlamında Peygamberimiz Aleyhisselam bu ayet-i kerime indikten sonra çok daha titizlik gösterme yoluna gitmiş. Acaba dosdoğru yol nelerden ibarettir? Ben o yolda gidebiliyor muyum? Şimdi devam ediyor ayet-i kerime. Biraz da tanımlıyor dosdoğru yolu. Sıratallezine en'amte aleyhim. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Kendine nimet verdiğin daha önceki yüzyıllarda bir takım en doğru yol gösterdiğin, o yol üzerine yürüyen kimselerin dosdoğru yolu üzerinde beni de bulundur ya Rabbi diye dua ediyoruz. Şimdi burada kendine nimet verdiklerin kimler olduğunu başka ayet-i kerimelerde tefsir ediliyor. Peygamberimiz de açıklamış. Bunlar nebiler, sıddıklar, şehitler, salihlerdir diye 4 sınıf sayılmış. Yani sırat-ı müstakim üzere olan, kendine nimet verildiği veya verileceği yarın kıyamet gününde de bildirilen 4 sınıf esas alınarak dosdoğru yol tanımı yapılmış. Ve ya Rabbi işte o en doğru olan yola bizi iler diye her namazda bakınız bütün rekatlarla dua ediyoruz. Kendine nimet verilenlerin yoluna. Kim bunlar? Nebiler bir defa. Peygamberlerin yolu. Sıddıklar, dosdoğru kullar. Şehitler. En yüce makama ermiş. Canını feda ederek. Onların yoluna ya Rabbi ilet. Dolayısıyla bir de salih kullar. Yani güzel, salih amel işleyen, Allah'ın rızasını kazanmış olan kullar. Hangi yolda yürüyorlarsa ya Rabbi bizi o güzel yola, dosdoğru yola ilet diye dua ediyoruz. Ve bu tekrarlanıyor, dikkat ediniz. Her namazda bunu tekrar ediyoruz. Dosdoğru yola. O zaman dosdoğru yolu düşünerek, tefekkür ederek nasıl bulabiliriz? O yol neden ibarettir? Acaba ben dosdoğru yolu üzerinde miyim diye Peygamber Efendimizin düşündüğü gibi, Hud suresindeki ayet üzerine düşündüğü gibi bizim de tefekkür etmemiz, düşünmemiz ve dosdoğru yolu bulmaya çalışmamız gerekir ki bunu Cenab-ı Hak'tan istiyoruz. Fakat şu yola değil diye. Gayril maglubi aleyhim veleddallin. Ayet-i kerimelerinden anlaşıldığına göre gadaba uğrayanların yoluna değil ya Rabbi. Aleyhim veleddal ve dalalete düşenlerin yoluna değil. Daha önceki yüzyıllarda ya Rabbi senin gadaplandığın, kendine öfkelendiğin, cezalandırdığın kimselerin, kavimlerin yoluna değil. Velalda ve dalalette kalmış olan kavimlerin yoluna değil. Kısaca bunlardan gadaba uğrayanların Yahudiler olduğu, dalalette kalanların da Hristiyanlar olduğu yine hadis-i şerifte haber verilmiş. Ve genel olarak tefsirlerde gadaba uğrayanların ve dalalette kalanların Yahudiler ve Hristiyanlar olduğu ifade edilmiş. Yani onların yoluna değil ya Rabbi. Beni kendi yoluna, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dosdoğru yoluna ilet diye dua ediyoruz. Şimdi bu duaları tabii bilerek, manayı da izleyerek yapabildiğimiz zaman gerçekten bizim ihlasımıza, niyetimize göre bu duaların bir gün kabul edilmesi mümkündür. Her gün çünkü bunları tekrar ediyoruz. Huşu içinde namazı kılabilirsek, Allah'ın rızasına uygun işler yapayım diye azmedersek, niyetimiz bu olursa, bir namazda değil, öbür namazda değil, diğer herhangi bir namazda huşu içinde bunları okuyabildiğimiz zaman Cenab-ı Hak bir gün bu duamızı kabul eder. Yani kabul edebileceğini zaten başka ayetlerde Cenab-ı Hak haber veriyor. Ama bizim bu samimiyetimize, ihlasımıza, bir de manayı izlememize de bağlı. Evet, Fatiha suresini okuduk. Ondan sonra düşünüyoruz. En kısa surelerde ne var? İhlas suresi var. Namazda bir de İhlas suresini okuyalım dedik mesela. Bir bakıyoruz İhlas suresinde. Nesal bile kul huvallahu hadün diyor. Ehad diyoruz. De ki ey Habibim, vallah birdir. Tektir. Allahü samet. O Allah samettir. Yani hiçbir şeye muhtaç değildir ama her şeyi, herkes ona muhtaçtır. Samet sıfatı bunu ifade ediyor. Zaten bu İhlas suresi bir soru üzerine nazil olduğu rivayet ediliyor. Bazıları ya Muhammed demişler peygamberimize, bize Rabbimizi tarif et. Nasıldır? Hangi özelliklere sahiptir? Bilmek istiyoruz demişler. Onun üzerine bu sure gelmiş. Yani Cenab-ı Hakk'ı tarif eden, onun özelliklerini en güzel şekilde tasvir eden çok özlü bir suredir İhlas suresi. Yani bu yüzden de bu sureyi işte 3 defa okuyan bir hatmi şerif, Kur'an-ı Kerim'in tamamını okumuş gibi ecir alır anlamında hadis-i şeriflerle bu sure teşvik edilmiş, okunması istenmiş. Neden? Mana zenginliği sebebiyle. Ey Habibim, de ki Allah birdir. Bitti. O zaman kainatı yaratan bir tek Allah var. Ona şirk koşma, ortak koşma, başka ilah anlayışı bir anda sona eriyor. Bütün kainatı yaratan, yoktan var eden, bizi de yaratan Rabbimiz bir tek Allah'tır manasında ilk cümlede tek Allah inancı ifade edildi. Allahü Samed, o Allah öyle bir Allah'tır ki hiçbir şeye muhtaç değildir ama her şey, herkes ona muhtaçtır. İnsanı düşünürsek, Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetlere biz hayatımızı borçluyuz. Her an Cenab-ı Hakk'ın nimetlere muhtaçız. Diyelim hava nimeti, bakıyorsunuz. Hiç farkında değiliz ama nefes alırken oksijeni tüketiyoruz, havanın oksijenini. Nefes verirken vücudumuzda oluşan karbondioksidi, zehirli gazı dışarı atıyoruz. Her nefes alıp verdikçe. Ve havanın içinde bize yeteri kadar oksijen var. Cenab-ı Hak tarafından o şekilde denge, ekolojik denge kurulmuş. Bir anda hava oksijeni oranları değişse veya oksijen tükeni verse, havasız kaldığımız bir zamanda, oksijen alamadığımız anda kaç dakika yaşayabiliriz? İşte 3, 4, 5 dakika diyor ama bugünkü uzmanlar. 4-5 dakika sonra havanın oksijeni kesiliverse canlı kalmaz orta yerde. İnsan varlığı bir anda vefat etmiş olarak yerlere serilir. Sure-i Celle'de Cenab-ı Hakk'ın en güzel sıfatları yine devam ediyor. Lem yelid ve lem yüled, yani doğurmadı ve doğmadı. Yani Cenab-ı Hakk'ın doğumayla doğurmayla ilgisi olmadığı ifade ediliyor. Yani buradan tabii haşa Hazreti İsa Allah'tır, Allah'ın oğludur diyenlere de bir cevap olduğu belli oluyor. Allah doğurmamıştır, doğmamıştır. Ne bir anne babadan gelmiştir, ne de kendisi herhangi bir çocuk sahibi olma anlamında böyle bir durumu yoktur Cenab-ı Hakk'ın. Buna ihtiyacı yoktur manasında bir açıklık getirilmiş. O yüzden çeşitli dönemlerde işte Cenab-ı Hakk'ın efendim melekler kızlarıdır, oğlu vardır, İsa onun oğludur gibi bir takım isnatlar tamamen insanların uydurduğu sözler oluyor. Ve dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bu gibi şeylerle ilgisi olmadığı surede ifade edilmiş. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفْوَنْ اَحَدْ, onun eşi ve dengi benzeri de yoktur. Yani kainatta Cenab-ı Hak kendine denk, kendinin benzeri olan, kendi gücüne, kudretine sahip olan bir varlık yaratmamıştır. Tek hakim güç, kadir olan, yaratan kendisidir. Onun dengi ve benzeri bir varlık söz konusu değildir. Yine leyse kemitliği şeyin ayet-i kerimesinde mesela, onun benzeri hiçbir şey yoktur buyuruyor başka bir ayet-i kerimede. Allah'ın benzeri hiçbir şey yoktur. O yüzden Cenab-ı Hakk'ın yarattığı mahlukada benzetilmesine de ihtiyaç yok. İşte bazıları tabii ki Cenab-ı Hakk'ın kudretini ifade ederken tabii ki insanları, varlıkları görüyor Cenab-ı Hak. Birçok ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak insanları görmektedir, işitmektedir. Şimdi görme olunca göz akla geliyor. Efendim işitme deyince kulak akla geliyor. Herhalde Cenab-ı Hakk'ın görme organı var, işitme organı var. Başka bir ayet-i kerimede yedullahi fevka edihim ayet-i kerimesinde Allah'ın eli onların elinin üzerindedir mesela. Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Sanki eli var gibi. Bazıları ayet-i kerimelerdeki bu çok açık anlamlara itibar ederek Cenab-ı Hakk'ı insana benzetme yoluna gittiklerini de görüyoruz bazı tefsirlerde. Dünya üzerindeki bazı yorumlamalarda. Fakat bunlar özellikle Ehl-i Sünnet ve Cemaat tarafından, akide imamları tarafından yoruma tabi tutulmuş. Yani bu bir benzetmedir. İlle görüyor deyince ille gözünün olması gerekmez. Gözle görme anlamında almak gerekmez denmiş. İşitmesi ille kulakla işitme diye bunu değerlendirmek uygun olmaz. Yine Allah'ın eli deyince de kudreti kastedilmiştir. El çünkü insanın gücünü ifade ediyor dikkat edilirse. Yani insanın yaptığı işler eliyle yapılıyor. kudret güç anlamına geliyor elin durumu. Dolayısıyla o kudret ve güç el olarak ifade edilmiş. O zaman kudretullah, Allah'ın kudreti gücü onların gücünün üzerindedir diye Ehl-i Sünnet tarafından genelde yorumlanmış mesela bu gibi ayet-i kerimeler. O yüzden Cenab-ı Hakk'ın dengi ve benzeri bir varlık yoktur. Böyle bir varlık Cenab-ı Hak yaratmamıştır diyoruz. Şimdi bunun gibi mesela yine son iki sure üzerinde sürekli namazlarda okunduğu için biraz düşündüğümüzde özellikle en özlü dualar ve sığınma duaları bu son iki surede toplanmış. Dolayısıyla şimdi bakıyoruz. İlk ayet-i kerimede nesabda kul eûzu bi rabbil felak mesela. Şimdi sabahın Rabbine sığınırım diyoruz sabah olduğunda. Yani gündüz başlayacak günlük hayatımızda. Kimden sığınıyoruz? Min şerri ma halaka. Yarattığı şeylerin şerrinden. Çok geniş bir anlam. Yani Cenab-ı Hakk'ın yarattığı mahlukatın bana verebileceği zararlar neyse ya Rabbi, onların kötülüğünden, şerrinden sana sığınıyorum diyoruz. Yarattığı ne varsa, insanlar olur, cinler olabilir, mahlukat olur, yılan, çıyan vesaire olabilir kırsal kesimde. Hulasa yarattığı şey deyince yarattığı kimse men de değil, ma, şeyler, yarattığı ne varsa. Bana verebilecekleri zarardan sana sığınırım. Yani bir bakıma buna deprem de girer, sel felaketi de girer. Dolayısıyla tabiat hadiseleri, olayları yoluyla bana gelebilecek olan zarar ne varsa ya Rabbi bütün bu zararlardan sana sığınıyorum diye çok genel bir sığınma duasıyla başlıyor Sure-i Celil'de. Ve mişeri gâsikın idâ vekâb. Karanlık bastığı zaman gecenin şerrinden, gece olabilecek olan, gece karanlığında gelebilecek olan tehlikeler neyse ya Rabbi sana sığınıyorum. Bu da çok geniş, dikkat ederiz. Birisi gündüz boyunca bir bakıma, sabah olunca sabahın Rabbine sığınırım dedikten sonra burada gecenin karanlığı basınca gecenin karanlığında olabilecek kötülük, şer neler olabilecekse ya Rabbi onlardan sana sığınırım. Yine aynı şekilde gecenin karanlığında aniden olabilecek bir saldırı, hırsızlık olayı, efendim deprem olabilir, tabiat olayları, felaketler akla gelebilir. Yine yılan, çıyan vesaire gece karanlığında bize zarar vermesi muhtemel olan etrafımızda neler varsa bunların şerrinden ya Rabbi sana sığınırım diyoruz. Ve mişerine feltet filuka, düğümleri üfleyen üfürükçülerin şerrinden sana sığınırım. İşte büyücüler mesela. İnsana sihir, büyü yoluyla zarar vermek isteyen, kem gözlerle insanı yerle bir etmek, insanı mahvetmek isteyen, karşımızda kim varsa düşman olarak bize bakan ve bize ne şekilde olursa olsun zarar vermeye kalkışan kim varsa ya Rabbi onların şerrinden sana sığınırım derken burada büyü ve sihir yoluyla halet-i ruhiyemizi etkileyerek bize zarar vermek isteyen, psikolojik olarak bizim halet-i ruhiyemizi yıkmak isteyen kim varsa karşımızda ya Rabbi bunların şerrinden de sana sığınırız diyoruz. Ve min şerri hasidi haset. Haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden. Tabii günümüzde pek çok insanlar birbirini kıskanır. Kıskanmak yoluyla karşısındakini mahvetmek, perişan etmek, ona zarar vermek ister. İşte kıskanç olan kimsenin kıskandığı zaman benimle ilgili olan ne gibi fesat, kötülük düşünüyorsa ya Rabbi, onun verebileceği kötülükten sana sığınırım diyoruz. Yani çok güzel dualar aslında. Günlük hayatımızda karşılaşabileceğimiz ne gibi zararlar varsa bize verebileceği zarara karşı Allah'a sığınmış oluyoruz. Ondan sonra Nas suresinde de benzer sığınmalar devam ediyor. Kul ey Habibim de ki eûdü bi rabbin nas, insanların Rabbine sığınıyorum. Melikin nas, insanların meliki olan, insanların maliki, meliki olan Allah'a sığınıyorum. Burada Cenab-ı Hakk'ın bazı sıfatları. İlahin nas, insanların ilahı olan. Burada nas ifadesi bütün insanların aslında Rabbi, bütün insanların Meliki, Maliki, bütün insanların ilahı olan Allah'a sığınırım. Yani Nas burada özellikle sadece müminlerin ilahı, Rabbi yerine Nas kelimesi bildiğimiz gibi yeryüzünde yaşayan bütün Ademoğulları, Adem kızları anlamına geliyor. İnsan neslinin, insan varlığının yeryüzüne dağılan bütün Adem oğullarının, Adem kızlarının Rabbi olan Allah'a sığınırım şeklinde. Dolayısıyla Allah'ın, yüce Rabbimizin yalnız insanların, yalnız müminlerin değil, bütün insanlık alemin Rabbi olduğunu ifade ederek ona sığınıyoruz. Kime karşı? Mişel vesvese hannas. Hannas'ın şaşırtıcı, vesveseci olan, çok vesveseci olan şeytanın vesveselerine karşı ya Rabbi sana sığınıyorum. Yani cinler aleminin, şeytanın, insanın kalbine verebileceği ne gibi vesveseler varsa bunlara karşı ya Rabbi sana sığınıyorum. Ellezî yüvesvisu fî sudûrin nâs. İnsanların göğüslerine vesvese veren çok sinsi şeytanın, derinden derine insanı yanıltmaya çalışan, şüpheciliğe düşüren o cinlerin, şeytanın vesvesine ya Rabbi sana sığınırım diyoruz. Ondan sonra minel cinnet ve nas, gerek cinlerden gerekse insanlardan olan, bazen insan da vesvese verir. Başkalarını yanıltmak için, şüpheye düşürmek için, birbirine düşmanı etmek için ona bir şeyler fısıldar. Yalan yanlış şeyler söyler. İftiralar yoluyla insanları kışkırtır, birbirine düşürmeye çalışır. İşte bu gibi gerek cinlerden gerekse insanlardan bana zarar verebilecek, beni vesveseye düşürecek olan ne gibi kötülükler gelebilecekse ya Rabbi bütün bunlara karşı sana sığınıyorum diye dua ediyoruz. İşte buna benzer namazlarda okuduğumuz kısa sureleri ve sık sık okuduğumuz aslında ayet-i kerimeleri manalarıyla birlikte tefekkür etmemiz elbette en güzel olanıdır. Ve bu manalar üzerinde de kelime kelime, cümle cümle tefekkür etmemiz, gözden geçirmemiz güzel olur ve daha şuurlu namaz kılmamıza yardımcı olur diyebiliyoruz. Efendim, burada sohbetimiz noktalarken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşça kalınız.